SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 6 Şubat 2025 Perşembe yayınımıza hoş geldiniz. Bugün haberlerden sonra Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bütün dünyada büyük yankı bulan Gazze vizyonuyla devam edeceğiz. Devam edeceğiz diyorum çünkü dün başlamıştık bu konuya ve ana hatlarını size duyurmuştuk. Bugün ayrıca yapay zekadaki son gelişmeleri de ele alacağız. Çin'in de bu alana girmesiyle manzara nasıl değişti, bu konuyu işleyeceğiz bugünkü yayınımızda. Bugün Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü. Bu konuda da kısa bir bölüm dinleyeceksiniz. Eğer zamanımız kalırsa sizlere bir de sağlık haberimiz var, onu dinleteceğiz. Mesaj da gönderebileceksiniz elbette. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Peter Dutton, Trump'ın Gazze'lilerin başka yere yerleştirilmesi önerisini savunuyor. İşçi Partisi, üniversitedeki gençlerin güvenliği için yeni bir yasa tasarısı önerdi. Türkiye'de MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Peter Dutton, Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze'ye el koymasıyla ilgili yorumlarını ihtiyatla karşıladı. Dünya, Amerikan Başkanı'nın Gazze için söylediği sözleri neredeyse evrensel olarak kınadı. Çok sayıda aktivist ve lider bunun etnik temizlik anlamına geldiğini ve Orta Doğu'daki çatışmayı çözmeye yardımcı olmayacağını savundu. Trump, Gazze'lilerin kalıcı bir şekilde yer değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Federal muhalefet lideri Dutton ise başkanın bölgeyi yeniden inşa ederken müttefikleri daha fazla katkıda bulunmaya zorlamak için böyle konuştuğunu söyledi. Dutton bir radyoya verdiği demeçte Trump'ın ifadelerinin bir müzakere taktiği olduğunu savundu.
I think he's serious about making sure that there's not a threat to Israel and we can't have another repeat of October 7 because it was the biggest attack on the Jewish people.
Dutton, Trump'ın ifadelerini sanırım İsrail için ve Yahudi halkı için bir daha bir tehdit oluşturmayacaklarından emin olmak istiyor ve samimi olarak barış istiyor. İnsanların güvenli yaşamasını ve doğru düzgün evlerde yaşamasını temenni ediyor ve bunun için bölgedeki diğer ülkelerin de elini taşın altına koymalarını istiyor diye yorumladı. Filistinliler ise Donald Trump'ın Gazze'lilerin başka yerlere yerleştirilerek bölgeyi Amerika'nın devralması önerisi karşısında şaşkına döndüklerini ve şoke olduklarını söylüyor. Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi üyesi Fethi Kalab, bölge sakinlerinin insani bahanelerle gönüllü olarak yerinden edilmesinin savaş suçu olarak kabul edildiğini söylerken, bir sivil organizasyonun yöneticisi olan Süheyl Natur, öneriyi Donald Trump'ın hem kendi hem de Amerikan çıkarlarını geliştirme planının bir parçası olarak yorumladı.
Directly focusing on Gaza. This is something refused by the Arab world, refused by the Palestinians who fought more than 5 months to defend the...
Gazze'yi direkt hedef almak Arap dünyası için söz konusu olamaz. Aylardır bölgedeki evlerini savunan Gazze'liler için hiç söz konusu olamaz diye konuştu Süheyl Natur. Yabne köyünden 82 yaşındaki Mustafa El Gazzar, Filistinlilerin Nakba olarak bilinen 1948 savaşının ardından ilk kez topluca zorla çıkarıldığı anı hatırladığını söylüyor. El Gazzar, Gazze halkını tekrar ayrılmaya zorlamanın bir seçenek olmadığını belirtiyor.
I say to Mr. Trump, since you have the solution is the two-state solution.
Çözüm bulduğunu söyleyen Trump'a sesleniyorum. Çözüm bizi göç ettirmek değil, iki devletli çözümdür. Burada doğdum, başka yere gitmeyeceğim ve burada öleceğim diye konuşuyor yaşlı adam. Bugün Yeni Zelanda Waitangi Anlaşması'nın 185. yılını kutluyor. Yeni Zelanda Başbakanı Waitangi günü konuşmasını ortamı yatıştırmak için değerlendirdi. Bu ulusal günde Waitangi Anlaşması'nın 6 Şubat 1840'ta ilk imzasının yıl dönümü kutlanıyor. Waitangi Anlaşması, kraliyet temsilcileri ve yerli Maori şefleri arasında yapılmış bir anlaşma ve bu nedenle birçok kişi tarafından ulusun kurucu belgesi olarak kabul ediliyor. Ancak Başbakan Chris Luxon'la Küçük Parti ACT koalisyonunun parlamentoya sunduğu yeni bir yasa tasarısı nedeniyle Yeni Zelanda'da endişe hakim. Endişelerin merkezinde ise Waitangi Anlaşması'nın nasıl yorumlanacağını yeniden ele alan Antlaşma İlkeleri yasa tasarısı yer alıyor. Tasarı, İngilizlerin Maorilerle yaptığı Waitangi Anlaşması kapsamında Maorilere verilen bazı hakların kaldırılmasını öngörüyor. Başbakan Luxon, Küçük Orta ACT Partisi'nin tasarısının parlamentoya sunulmasına izin verirken, hükümetinin antlaşmayı onurlandırmayı ve Maorilerle ortaklaşa çalışmayı planladığını söyledi. İşçi Partisi, muhalefetin terör suçları ve nefret sembollerinin sergilenmesine zorunlu asgari ceza verilmesi tasarısını destekleyeceğini doğruladı. Aslında İşçi Partisi tarihsel olarak böyle bir uygulamaya karşı çıkıyor. İşçi Partisi'nin resmi parti platformu, suçu azaltmadığını, yargı sistemini baltaladığını, haksız sonuçlara yol açtığını ve uygulamanın genellikle ayrımcı olduğunu savunarak asgari cezayı desteklemiyor. Ancak hükümet, koalisyonun bu tür suçlar için 1 ila 6 yıl arasında asgari cezalar getirecek olan değişikliklerini desteklemeyi kabul ettiğini söyledi. Başbakan Anthony Albanese, Sky News'a yaptığı açıklamada yasalar konusunda parlamento genelinde işbirliği istediğini ifade etti.
We want people to be held to account. So we are supporting having people held to account. There'll be a review of that through the Joint Parliamentary Committee.
İnsanlardan hesap sorulmasını istiyoruz, bu yüzden tasarıyı destekliyoruz diyen Albanese, tasarının ortak parlamento komisyonu aracılığıyla gözden geçirileceğini belirtti. Yasada yapılacak değişiklikler 2 yıl sonra yeniden gözden geçirilecek. Eğitim Bakanı Jason Clare, parlamentoya yüksek öğrenimde öğrenci güvenliği konusunda çığır açacak yeni bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, üniversitelerin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek için karşılaması gereken standartları belirleyecek. Bakan, bu standartların Eğitim Bakanlığı içindeki uzman bir birim tarafından uygulanacağını ve bu standartların karşılanmaması durumunda mali cezalar uygulanacağını söyledi. Eğitim Bakanı bu tasarının geçen yıl tüm eyalet eğitim bakanları tarafından kabul edilen eylem planı dahilinde olduğunu da ekledi. Queensland'in kuzeyi aşırı yağış ve selin getirdiği felaketle mücadeleye devam ederken Singapur, Avustralya'ya 2 Chinook helikopteri gönderdi. Başbakan Anthony Albanese, 2 chopper helikopterin selden zarar görenlere yardım konusunda Avustralya ordusuna destek olmak üzere Townsville'de bulunduğunu söyledi. Helikopterler sel nedeniyle çevreyle bağlantısı kesilen ve gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun kalan bölgeye malzeme sağlamakla görevlendirildi. 15 yaşındaki bir çocuk Sydney'in batısındaki bir pizza dükkanı sahibini öldürmekte suçlanıyor. Şüpheli salı günü Pentreath yakınlarındaki Kingswood'da 58 yaşındaki bir pizzacıyı göğsünden bıçakladığı iddiasıyla bugün mahkemeye çıkacak. Emniyet görevlisi Trent King soruşturmanın sürdüğünü ve bu ölümle ilgili toplam 6 gencin tutuklandığını söyledi.
They range from 14-year-olds through to a 19-year-old. What I would say is that at this stage it's very early in the investigation and they are people of interest that we are speaking to in relation to them.
Şu anda soruşturmanın erken evrelerinde olduklarını söyleyen emniyet görevlisi tutuklanan gençlerin 14 ila 19 yaşları arasında olduğunu ifade etti. Kuzey bölgesi milletvekillerinden biri kapatılan yerli istihdam programında harcanan yaklaşık 60 milyon dolarlık hükümet fonu hakkında meclis soruşturması çağrısında bulunuyor. Yerli istihdam programı dolandırıcılık iddiaları nedeniyle 2017 yılında kapatıldı. Program şirketleri aborjin çalışanları işe almaya teşvik etmek üzere tasarlanmıştı. Ancak olay vergi mükelleflerinin paralarının kuzey bölgesindeki yüzden fazla müteahhitin cebine girmesiyle sonuçlandı. Kuzey bölgesi bağımsız milletvekili Justin Davis, NITV News'a şu ana kadar sadece 900 bin doların geri alınabildiğini ve iki küçük müteahhitin hapse atıldığını ancak büyük işletmeleri sorumlu tutabilmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
We heard the treasurer say that it was disappointing to see that this had happened and this money hadn't been recovered. He doesn't have to be disappointed. He can do something about it, and that's what I'd like to see happen.
Kuzey Bölgesi Hazine Bakanı'nın bu olaydan dolayı üzüntü duyduğunu söylediğini işittik ama üzüntü duyması yetmez. Bir şeyler yapması gerekir. Biz de tam bunu yapmak istiyoruz işte diye konuştu bağımsız milletvekili. Türkiye haberlerine dönüyoruz. Bugün 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü. Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi 11 ili etkileyen iki büyük depremle sarsıldı. 6 Şubat depremlerinde 53.725 kişi hayatını kaybetti, 107.213 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 450 bin konut inşa edildiğini ve 2025 yılının sonu geldiğinde evine girmeyen tek bir afetzedenin kalmamasını hedeflediklerini söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Alman Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede ağırlandı. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından Gazze'de iki devletli çözüm mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki ateşkesin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Steinmeier ise Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ve Filistinlileri sürgüne gönderme yönündeki teklifler büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Uluslararası hukuk açısından kabul edilemez ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını da iptal etti. MHP liderinin daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye yattığı öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada öksürük şikayetinin geçmemesi üzerine ileri tetkikler yapıldığını duyurdu ve Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili kullandığı ifadeler ve bir bilirkişi için yaptığı suçlamalar nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca Türk Ceza Kanunu 53. maddesi gereğince İmamoğlu hakkında siyaset yasağı da istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tehdit, hakaret, görevli kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüste suçlanıyor. İmamoğlu geçtiğimiz hafta 4 ayrı suçlama ile ilgili ifade vermişti. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 2 tutuklama daha yapıldı. Gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı tutuklandı. Böylece otel yangını davasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi. Oyuncu Melisa Sözen, yurt dışında oynadığı bir dizideki rolü nedeniyle savcılıkta ifade verdi. Melisa Sözen hakkında 2017 yılında Fransız yapımı bir dizide YPG üyesi bir kadını canlandırdığı için soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Melisa Sözen'in örgüt propagandası suçlamasıyla ifadesi alındı. Melisa Sözen dizide DAEŞ'le savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırmıştı. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 22 lira 58 kuruştan, 62 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 32 derece. Sydney parçalı bulutlu 28, Melbourne açık ve 31 derece. Adelaide güneşli 34, Perth yine güneşli 36, Hobart da açık ve 25 derece. Brisbane parçalı bulutlu 31 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu, yine 31 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız İsmail Kayhan'la sürüyor.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugün 6 Şubat, Türkiye'de büyük depremin 2. yıl dönümü. Bu yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta bir binanın hikayesiyle anmak istiyoruz. Bina, Kahramanmaraş Mimarlar Odası Şubesi binası. 29 kentte şube binası olan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi, 2005 yılında mimarlar arasında yerel bir yarışmada birinci gelen proje ile yapımına 2007 yılında başlandı ve binanın yapımı 2010 yılında biterek açıldı. Yerel bir mimarın mütevazi ama güzel bir mimarlık çalışması oldu. Çevresindeki çirkin yapılaşmaya hiç uymayan bina öyle güzeldi ki, kentte herkesin tanıdığı ve adres tarif edilirken referans alınan bir bina haline geldi. Bakıldığında iddialı bir formu da yoktu aslında. Küçüktü, dengeliydi. Bina gibi binaydı. Olması gerektiği gibi. Olması gerektiği kadar. Bir binanın yapımının aslında atla deve bir iş olmadığını gösteren bir bina. Bilimsel gereklerin tanımladığı teknik uygulamayı hayata geçirdiğinizde binanız kullanıcılarına gerekli konforu da sağlayacak, depreme de dayanacak. Tam da bunu kanıtlayan bir bina. Ki öyle de oldu. 6 Şubat depreminde çevredeki tüm binalar yerle bir oldu. Yan yana iki bina. Biri Mimarlar Odası binası, diğeri bir başka apartman. Bu iki bina ayakta kaldı. Depremi hasarsız atlatan binanın geçen yıl başlatılan yeniden inşa faaliyeti çerçevesinde yıkılmasına karar verildi. İhalesiz bir süreci de kapsayan kararlar kapalı kapılar ardında alındı. Kimsenin kararlardan haberi olmadı. İtirazlar göz önünde tutulmadı ve depremde sapasağlam ayakta kalan bu bina yıkıldı. Mimarlar Odası deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarında rant elde edilmesi ihtimaline karşı farkındalık yaratmaya çalışan bir görevde üstlenmişti. Oda başkanına göre Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi binası, depreme dayanıklı bina yapmanın mümkün olduğunu ve bunu beceremeyişimizin utancını hatırlattığı için yıkıldı. Unutmak istediğimizi yüzümüze vurduğu için. Hani romatizması olanların yağmur yaklaştıkça bacakları sızlar ya, 6 Şubat yaklaştıkça bizim de kalbimiz öyle sızlıyor. Bu sözler Adıyaman'dan. Adıyaman'da en büyük yıkımın yaşandığı ve şimdi her iki tarafında da yeni binaların yükseldiği Atatürk Bulvarı'ndan geçerken bizleri iş makinalarının sesi karşılıyor. Çok değil, daha 2 yıl önce o iş makinalarının gürültülerinin yükseldiği yerde çığlıklar yükseliyordu bu kentte. O iş makinalarının gelip enkaz altında kalan insanları kurtarması için bekliyordu. Bulvarın her iki tarafında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Emlak, Konut ve TOKİ'nin yeni yapılan binaları üzerinde pankartlar asılı. Pankartlarda "Adıyaman yeniden hayat buluyor" yazıyor. Kimi binalarda yerinden dönüşüm yapılıyor. Bulvardaki sanki şehir ilk defa yapılıyormuş gibi bir inşaat çalışması görülüyor. En son bölgeye deprem döneminde gelenler için büyük bir ilerleme bu. Ancak yıkımın ne kadar büyük olduğunu bizi otele götüren şoförün sözleri yeniden hatırlatıyor. Önceden bu binaların arasında boşluk yoktu. Şimdi bulvar koca bir boşluk, tıpkı kalbimizdeki boşluk gibi. Adıyaman'da her yol büyük bir acıya, kayba ve boşluğa çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'tan voleybol turnuvası için gelen 26 çocuğun da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand Isias Oteli'nin bulunduğu yerden geçiyoruz. Şoför birden yüksek sesle "Burası Isias Otel" diyor. Otel, kentte yaşanan depremin sembolü. 9 kat için ruhsat verilmesine rağmen 13 katlı yapılmasına göz yumulan, ruhsat otele çevrilirken mühendislerden binanın sağlam olduğuna dair rapor alınan, kaçak kat sorunu 2018'de imar barışı ile çözülen, deniz kumu kullanılan ve deprem olmasa bile yıkılabilirdi denilen bu otelde göz göre göre 72 kişi hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'de Adıyaman'da 56 bin kişinin hala konteynerlerde yaşadığını söylüyor. Evet, bunlar Adıyaman ve Kahramanmaraş izlenimleriydi. Bugün 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümü. Yayınımızın geri kalan bölümüne de göz atalım. Önce dün de duyduğunuz Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin söylediklerine yer vereceğiz. Dünden başladık. Dün akşam televizyonlar, bugün gazeteler Trump'ın Gazze vizyonuyla dolu. Önce bu konuyu ele alacağız. Yapay zeka konusu, Çinlilerin kullanıma açtığı yeni bir yapay zeka ile yeni bir aşamaya geldi. Bu konuda ele alacağımız konular arasında yer alacak bugün. Ayrıca zamanımız kalırsa bir de sağlık haberine yer vereceğiz. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Ki mesajlarınız gelmeye başladı bile. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Melbourne'da birinci kuşak göçmenlerin önemli bir bölümünün hatıralarını süsleyen Campbellfield'deki Ford fabrikasının arazisi dün satıldı. Melbourne'lı dinleyicilerimiz bilir, fabrika yıllar önce kapanmıştı. Türkiye'den gelen pek çok göçmen Melbourne'a indiklerinde ertesi gün işe başladıkları o meşhur fabrika. Ford fabrikayı kapattıktan sonra alandaki 3 dev kapalı alandan sadece birini parça dağıtım merkezi olarak kullanıyordu. Bu bölümde Miklaham biraz daha kuzeye taşındı. Alandaki 3 kapalı alan 1962-1999 yılları arası yapılan ve artık tarihi olarak değerlendirilen binalar. Ford bu binalardan birinde birkaç yıl daha kiracı olarak kalmaya devam edecek. Müteahhitlik firması Time and Place aldı alanı ve alanda 250 milyon dolarlık bir sanayi alanı inşa edecek ve inşaat 2028'de bitip bölge faaliyete geçecek. Alanda fabrika ve dağıtım merkezleri faaliyet gösterecek. Alıcı şirket alanın tarihi özelliğini bozmadan yeniden inşa edeceğini söylüyor. Ford'un kapanmasıyla Melbourne'da bir dönem de kapanmış oldu. Arazinin satılmasıyla da bir ara dönemin sonuna gelindi. Bakalım annesi babası, Ford'da çalışmış toplum üyeleri, yeni alanda faaliyet yürüten sanayi işletmelerinin sahibi olacak mı veya bu yeni fabrikalarda çalışacak mı? (0429) 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız. Mesajlarla devam etmek istiyorum. Mustafa Bey Queensland'dan yazıyor. Bütün bu felaketlerde sadece Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti sorumludur diye yazmış bu dinleyicimiz. Bu dinleyicimiz bir düzeltme yapmış daha önce gönderdiği bir mesaj için. O mesajı okudum, anlamakta zorluk çektim. Doğrusu yani okuyamayacağım çünkü otomatik düzeltme yapmış siz yazarken sayın dinleyicimiz, anlaşılmıyor. Bu mesajlarda her şeyin çok açık olması gerekmez. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla okuyabiliriz. Biz de düzeltme yapabiliriz ama sizin mesaj çok anlaşılması zor bir mesaj. Elif Hanım, o binaya ceza verilmiş, herkes çöktü, sen dimdik ayaktasın diye ceza vermişler gibi çok ilginç. Başka ülkede olsa o binayı yapana ödül verilir. Hatta başka binalar yapılırken o binayı yapan kişiye denetletilebilir ama burası Türkiye. İnsanlara ceza gelirken binalara da geliyor diyor bu Kahramanmaraş'taki Mimarlar Odası binası konusunda yorum yapmış Elif Hanım. Mustafa Bey, YouTube'da meclis videolarına bakıyordum. 600 milletvekili var. Bu vekillerin hiçbirinde herhangi bir sorumluluğu yok. Hepsi de çok rahat ve mutlu. Meclis lokantasında yemeklerini yemişler. Acaba kendi aralarında ne konuşuyorlar? Dikkatle videoyu izledim. Hani kahvehanede muhabbet olur ya, aynı öyle. Ne yaptı? Enişten sattı mı arabayı? Diye konuştukları konular bunlar. Ne bekliyoruz biz bu milletvekillerinden? Yazık ülkenin geldiği duruma diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. O epey mesaj var aslında, daha da geliyor dinleyicilerimiz bugün hareketli. Trump resmen Orta Doğu'da yeni bir devlet kurma çalışması yapıyor. Dünya ülkelerinin buna engel olması lazım diyor Fevzi Bey. Evet, şimdilik burada keselim ve Gazze ile devam etmek istiyorum. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin sözlerini dünkü yayınımızda gündeme getirmiştik. Trump'ın önerisi bugün sadece Avustralya'da değil, tüm dünya basınında manşetleri süslüyor. Televizyonlar dün akşamdan bu yana Trump'ın Gazze'yi boşaltıp, yeniden imar edip, turistik bir merkez haline getirmesi planını konuşuyor.
I do see a long-term ownership position and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East.
Trump dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi ve kısaca şunları söyledi. Gazze'de artık yaşanmaz. Gazze'liler temelli olarak güvenli yerlere taşınmalı. Gazze'liler Gazze'ye geri dönmek istiyor çünkü gidebilecekleri başka bir yer yok. Gidebilecekleri başka yer olsa Gazze'ye dönmezler. Gazze boşalttıktan sonra Gazze şeridini biz devralacağız. Uzun süre oraya biz sahip olacağız. Orayı Orta Doğu'nun Rivierası'na çevireceğiz. Ve artık orada dünya vatandaşları yaşayacak. Trump'ın Gazze'ye ilişkin vizyonu böyle. Büyük bir tepki çekti bu sözler. Değerlendirmelerden öne çıkanları aktarıyorum. Birincisi ve en çok tepki çeken nokta, 1,5 milyondan fazla Gazze'linin Ürdün'e, Mısır'a yerleştirilmesi önerisi. Bunu etnik temizlik olarak değerlendirenler de oldu. Sürgün tanımı yapanlar da. Benzer bir uygulama İsrail Devleti kuruluşunda da olmuştu. Nakba adı veriliyor bu uygulamaya. Ürdün'de bugün nüfusun yarısından çoğunun Filistinli olmasının nedeni 1948'deki Nakba'ydı. Trump'ın Gazze vizyonu üzerinde yıllardır durulan iki devletli çözümün çöpe atılması anlamına geleceği de konuşuluyor. Gazze'yi boşaltma işlemini de ele alalım. Eğer Filistinliler gönüllü olarak başka yerlere gitmeyi reddederse ne olacak? Bir Riviera, yani bir tatil beldesi kurmak için bölgeye Amerikan askerleri mi çıkacak? Eğer durum buysa, Donald Trump Irak'tan, Afganistan'dan asker çekme gerekçesini çiğnemeyecek mi? Oralardaki savaşlar bizim savaşımız değil, askerlerimizi çekiyoruz diyen o değil miydi? Önce Amerika diyen yine o değil miydi? 2019'da Orta Doğu'dan hemen çıkmamız lazım, oraya hiç gitmemeliydik diyen de o değil miydi? Evet, bunlar yorumlar. Yorumları aktarmaya devam ediyorum. Amerikan Başkanı bir basın toplantısıyla onlarca yıldır müttefikleriyle anlaşma halinde olduğu tüm konuları ve politikaları da bir kenara atmış oldu. Amerika, Irak'a, Afganistan'a asker gönderirken Avustralya dahil müttefiklerinden destek aldı. Gazze'ye girerse aynı destek söz konusu olur mu? Çok şüpheli. George W. Bush, Irak'a asker gönderdiğinde Beyaz Saray, Bağdat'ta halkın Amerikan askerlerini bayram yaparak karşılayacağını umuyordu. Hiç de öyle olmadı. Müttefikler, Trump'ın vizyonunu duyar duymaz tepki gösterdi. Trump, biliyorum Ürdün Mısır hayır diyor ama biraz düşününce kalpleri yumuşayacak ve fikirleri değişecek diye konuştu. Trump'ın bu ifadeyle örneğin Ürdün kralını ayakta tutan yardımları kesme tehdidi yapabileceği ifade ediliyor. Yani Ürdün kralının kolunun bükülmesinden bahsediliyor. Bugün The Age gazetesinde yazan Matthew North, Hür dünyanın liderinin vizyonuyla etnik temizlik savunuculuğu yaptığını, bunu da bir altın emlak fırsatı gibi sunduğunu ileri sürdü. Kanada, Grönland ve Panama kanalından sonra emperyal bakışını Gazze'ye çevirdi diyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi Profesörü Don Rothwell de Trump'ın vizyonunu insanlığa karşı suç olarak değerlendiren bir yazı yazmış. Dünkü basın toplantısında Trump'ın yanındaki Netanyahu duyduklarından memnundu. Ama Avustralya Yahudi Konseyi Müdürü Daniel Agion, Trump'ın çok ileri gittiğini düşünüyor. Konsey, Gazze'nin yeniden inşasından yana olmakla birlikte, yeniden inşa sırasında Gazze'de kalıp kalmamaya Gazze'li Filistinlilerin karar vermeleri gerektiği açıklaması yaptı. Trump'ın açıklaması ardından oluşan dalgayı Beyaz Saray kontrol altında tutmaya çalışıyor. Beyaz Saray sözcüsü, Gazze'yi yeniden inşa etme planını Amerikan vergi mükellefleri karşılamayacak diye yüreklere su serpmeye çalıştı. Sözcü, Trump'ın Gazze'lilerin temelli olarak başka yere gönderilmesi sözlerindeki temelli kelimesini de geçici olarak kelimesiyle yer değiştirdi.
The president has made it clear that they need to be temporarily relocated out of Gaza for the rebuilding of this effort. Again, it's a demolition site right now. It's not a livable place for any human being. And I think it's actually quite evil to suggest that people should live in such dire conditions.
Sözcü, oraya asker gönderme kararı da yok diye vurgu yaptı. Cumhuriyetçiler, Trump'ın başkan olduktan sonra aldığı kararları tek yumruk olarak savunuyordu. Bu kez değil. Hiçbir anlam veremedim diyen cumhuriyetçi vekiller mi dersiniz? Çok büyük bir vizyon ama pratik değil diyenler mi? Trump'ın cumhuriyetçi partisinde Trump arkasında hiza olanlar hizayı kaybetti. Bir senatör, bütün gün Arap liderlerden gelen telefonlardan başını alamadım. Çok problemli bir durumdayız diyordu. Evet, Trump'ın Gazze vizyonu ne Panama kanalını işgal etmeye, ne Grönland'ı işgal etmeye, ne de Kanada'yı yutmaya benziyor. Biraz önce haberlerde, bilmiyorum hatırlar mısınız veya dikkatinizi çekti mi? Sydney'de öldürülen bir pizzacıdan söz etti arkadaşımız. İsim vermedik kendi haber formatımız çerçevesinde. Ama o konuda bilgi vermek istiyordum zaten. Ve bu gelen bir mesaj dolayısıyla konuyu ele almış olalım. Melek kalpli, sönmez alagöz diye yazmış bu dinleyicimiz. Tanıdığımız melek kalpli sönmez alagöz. Evet, bu pizzacı bıçaklanarak öldürüldü, ileri sürülen pizzacı sönmez alagöz. Emekliliğini yaşayamadan hayatını kaybetti diyor. Bu diyor ailesinin yaşadığı ikinci facia ve başsağlığı diliyor. Bu dinleyicimiz ismini vermemiş gönderdiği mesajında. Evet, bu yapay zeka meselesi Çin'in de oyuna girmesiyle daha derin bir, daha karmaşık bir hal aldı. Arkadaşımız Seda Ercan'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
Teknoloji dünyasını şoke eden Çin yapımı yapay zeka modeli, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Avustralya hükümet sistemlerinden yasaklandı. Çin merkezi yapay zeka şirketi DeepSeek'in ürettiği tüm ürün, uygulama ve hizmetlerin federal hükümet sistem ve cihazlarından kaldırılması gerekiyor. Hükümet ayrıca vatandaşlara yapay zekaya yükledikleri verilerinin nasıl kullanıldığını anlamak için bu programın gizlilik politikalarını incelemelerini tavsiye ediyor. Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'in kendi adıyla hazırladığı yapay zeka modeli, Amerikalı OpenAI firmasının yapay zeka modeli ChatGPT'nin en büyük rakiplerinden biri haline geldi ve Silikon Vadisi'ni de şaşkınlığa uğrattı. Ocak ayında çıkan son DeepSeek modellerinin hem son derece hızlı hem de az maliyette geliştirildiği söyleniyor. DeepSeek modelleri çıkışıyla beraber OpenAI, Google ve Meta gibi dev oyuncuların sektördeki hakimiyetine meydan okuyor. Kısa süre içinde en çok indirilen uygulamalardan biri haline gelen DeepSeek, bazı ülkelerde güvenlik ve etik endişelerine yol açtı. İşte DeepSeek'in bu parlak çıkışından kısa bir süre sonra da Avustralya bu programı hükümet sistemlerinden yasakladı. Hükümetin siber güvenlik ve dijital dayanıklılık özel temsilcisi Andrew Charlton, İçişleri Bakanı Tony Burke'ün bu teknolojiyi hükümet cihazlarından ve sistemlerinden kaldırmakla doğru yaptığını söyledi. Charlton, ulusal güvenlik tavsiyelerinin takip edilmesi gerektiğini söylüyor.
DeepSeek represented an unacceptable risk to Australia's national security.
DeepSeek, Avustralya'nın ulusal güvenliği için kabul edilemez bir risk oluşturuyordu. Ve bu nedenle Avustralya hükümet cihazlarında Deep Search'ü yasaklamak için dünyadaki başka ülkeler gibi biz de harekete geçtik diyen Andrew Charlton, yapay zeka araçlarına yüklenen bilgilerin kamuya açık olduğunu hatırlattı. Ayrıca yapay zeka tarafından hazırlanan bilgilerin doğru olmayabileceğini, yanıltıcı olabileceğini söyledi ve bu programın kullanıcıların sistemlerine kötü amaçlı yazılımlar sızdırabileceğini ekledi. Tayvan ve Amerika'da Texas eyaleti de hükümet sistemlerinde DeepSeek programının kullanımını yasaklamış durumda. İtalya ise bir adım daha ileri giderek DeepSeek yapay zeka programına erişimi engelledi. Muhalefetten Dave Coleman, hükümetin DeepSeek'i yasaklama kararını desteklediklerini söylüyor.
It's absolutely appropriate to be concerned about the potential for espionage.
Casusluk ihtimaline karşı tedbirli olmak iyidir. DeepSeek'i hükümet cihazlarından yasaklama tavsiyesi belli ki hükümet kurumlarından geldi ve biz de bu kararı destekliyoruz ifadesini kullandı Coleman. DeepSeek'in yapay zeka sohbet robotu çok daha az işlem gücüyle çalışmasına rağmen mevcut yapay zeka rakipleriyle aynı başarıyı gösteriyor. Federal Çalışma Bakanı Murray Watt, bu teknolojiyi kullanıp kullanmamaya halkın kendisinin karar vermesi gerektiğini söylüyor. Çalışma Bakanı Kanal 7'ye yaptığı açıklamada Avustralya vatandaşlarının bu konuda karar vermesi için daha fazla bilgi hazırlayacaklarını ifade etti.
I guess as a government we're leaving it for individuals to make their own choices about what apps they put on their phones, but
hükümet olarak bireylerin telefonlarına hangi uygulamaları indireceğine elbette karışmıyoruz diyen Çalışma Bakanı, ancak hükümetin bu programı devlet kurumlarında güvenli bulmamasının altında bir şeyler yattığını tahmin ediyorum diye konuştu. Aslında Amerika merkezli OpenAI'ın hazırladığı ChatGPT yapay zeka programı içinde kullanıcının yüklediği verileri saklayıp daha sonra paylaşabileceğine dair endişeler dile getiriliyor. Ancak Avustralya hükümeti bu endişelere rağmen Amerikan şirketi tarafından yapılan bu yapay zeka uygulamasına bir yasak getirmedi. Macquarie Üniversitesi'nde tarih ve teknoloji alanlarında öğretim görevlisi olan Dr. Govind Aziz, devlet kurumlarında DeepSeek'i kaldırana kadar hükümetin endişelenmesi gereken başka gizlilik ve güvenlik sorunları olduğunu söylüyor.
Well, there is it's a strange phenomenon because we're emphasizing on surveillance, on control.
Gözetim, kontrol ve bu sistemlerin mevcut veri yapılarımızı açık etmemesini sağlamaktan bahsediyoruz ama diğer sistemler bunu zaten yapıyor diyen Profesör Aziz, bu küresel sistemlerin verileri kopyaladığını, çoğalttığını, damıttığını ve kullandığını söylüyor. Yani yasaklasanız bile bu verilere ulaşmanın dolaylı bir yolu var diyor Profesör Aziz. DeepSeek'in ilgi çekmeyi başarmasının temel nedenlerinden biri son kullanıcılar için ücretsiz olması. Hatta bu, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bu denli gelişmiş ilk yapay zeka sistemi. OpenAI ve Claude Sonnet gibi diğer güçlü sistemler ücretli abonelik gerektiriyor. Hatta bazı aboneliklerde bile kullanıcılara kota konuyor. Bir diğer yapay zeka sistemi olan Google Gemini da ürününü ücretsiz olarak sunuyor. Ancak ücretsiz sürümleri eski modellerle sınırlı. DeepSeek'in şimdilik herhangi bir sınırlaması bulunmuyor. Yeni yapay zeka modeli DeepSeek kullanımı ile ilgili en önemli soru başlığı da güvenli olup olmadığı. DeepSeek de tıpkı diğer hizmetlerde olduğu gibi kullanıcının verilerini istiyor ve bunlar muhtemelen Çin'deki sunucularda saklanıyor. Kullanıcıların herhangi bir yapay zeka modelinde olduğu gibi burada da sohbet botuna hassas verilerini vermemesi çok önemli.
Zamanımız var, elimde kan kanseri tedavisine ilişkin bir bölüm var ama ben mesajlarla devam edeyim diyorum. Bu sağlık haberimizi, kan kanseri tedavisine ilişkin sağlık haberimizi. önümüzdeki günlerde günümüz zamanımız var, yayınlayabiliriz. Mesajlara geçiyorum. Gazelileri toplu olarak Amerika'ya, Avrupa'ya ve Avustralya'ya göçsün. Ne uyanık bu batılı devletleri, diyor Ali de gönderdiği mesajında. Biraz önce bir dinleyicimizin mesajını anlayamadığımı söylemiştim. Ben, diyor, sizlere 1923-50 yıllarındaki hukuksuzlukları yazmıştım. İşinize gelmedi, diyor ve ağzımın payını veriyor. Donald Trump Gazze'de yaşayan Filistin halkına seslendi. Sizi tatile göndereceğiz. Tekrar geri geldiğinizde yeniden yaptığımız güzel evlerde yaşayacaksınız, dedi. Keşke 50 bin insan ölmeden önce söyleseydi. Ne kadar güvenilir orası da düşündürücü, diyor Queensland'dan Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Elif Hanım, ihmallere karşı susanları, yer gök utanırken utanmayanları, çadır satanları, deprem vergilerini sıfırlayanları, imar affı çıkaranları, kader deyip sana bunları unutturmaya çalışanları asla unutmayacağız, diye yazmış. Evet, bu biraz önce Sönmez Alagöz mesajıydı, onu okumuştuk. Deprem turisti Cumhuriyet Halk Partisi lider kadrosu bugün depremi hatırladı. Devletimiz son sürat deprem konutlarını yapıyor. Bir Antakyalı olarak devamlı olarak ailemle kontak halindeyim. Çalışmalar muhteşem. Bu çalışmayı dünyada her devlet yapamaz, diyor Ali de gönderdiği mesajında. Bu mesajı da okumuştuk. Bunları da okuduk. Şurada bir mesaj daha var. Harry göndermiş. Azerbaycan'ın, diyor, konular bugünkü konularla ilgili değil. Azerbaycan'ın Karadağ'da Ermenilere karşı aldığı büyük zafer, Ermenistan lideri Paşinyan'ın jeopolitik olarak iki çok güçlü komşuyla karşı karşıya olduğunu farkına varmasını sağladı, diyor. Büyük Türkiye ve gaz ve petrol zengini Azerbaycan. Artık, diyor, Paşinyan bu iki büyük Türkçe konuşan iki ülkeyle artık iyi geçinmek istiyor, diyor gönderdiği değerlendirmede. Necdet Bey, Necdet Çimenli, Trump'ın Gazze'ye yardım maksadıyla kontrol altına almak istemesi pek hayırlı düşünce değil. Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta, hatta Suriye'de neler olduğunu gördük. Filistin halkı sorunlarını çeşitli yollardan imkanlarıyla çözebilirler. USA'ya, Amerika'ya ihtiyaçları yok, diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Amerika için asrın felaketi Başkan Trump'tır. Laik Türkiye Cumhuriyeti için AKP hükümeti. Ne Amerikalının ne de Türk milletinin çilesi bitmeyecek. Kurunun yanında yaş da yanacak. Birinci döneminde İbrahim Anlaşması ile Arapların elini kolunu bağlayıp şimdi Filistinlileri sürgün edecek. İran'ı, Irak'ı ve Suriye gibi çökertip Türkiye hesabını açacak görüşündeyim, diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet, bütün mesajlar, bugün çok mesaj geldi, çok teşekkürler. Konular sıcak olduğu için herhalde, hem depremin yıl dönümü olması dolayısıyla hem Donald Trump'ın açıklamaları dolayısıyla bütün gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere artık veda etme zamanı geldi. Önemli haber başlıklarını hatırlatayım. Avustralya'da da Peter Dutton, muhalefet lideri, gazellerin başka yere yerleştirilmesi önerisini savunmuş. İşçi Partisi, üniversitedeki gençlerin güvenliği için, bu antisemitizm tartışmaları ile ilgili, yeni bir yasa tasarısı hazırlamış ve Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Yarınki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.